Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Alkan Adakaner.
Yine bir ikisi bile daha karşınızdayız. Teknoloji oyun dünyasındaki haberleri aktarmadan önce geçen haftaki oylamayla başlayalım istersen.
Bence de başlayalım Mesut. Oylama sen söyle istersen.
Oylama sonuçlarında Alkan Doom 4'ü eleştirmişti. Ben dedim ki sen kimsin eleştiriyorsun dedim. Kimsin dedim. Ne geliştirdin bugüne kadar?
Ama halk arkamda durdu.
Ve şıklara genel olarak baktığımızda mesela Alkan'ın Doom 4'e karışmasına herkesin hayatına kimse karışamaz diyenler 139'la bir hayır demişler.
Yani o senden yana oluyor.
Evet. Bu şık gizli bir şıktı ve benden yana bir şık.
Sadece Mesut'un biri var.
Oylamada %39'luk bir kitle herkesin hayatına kimse karışamaz demiş. Doom 4'e karışma demişler. Bak orada kesin bir çizgiyi halk çekmiş, tamam mı? Mecliste kafadan onlar girmişler. Seni haklı bulan %34'lük bir kitle var. Bunlar muhalefette kalıyorlar. Aha. Bir de %25'lik bir kitle daha.
Daha.
Bana... Beni haklı bularak. Senin Doom 4'ü eleştirmeni eleştirmiş.
Yani burada gayet sen oldun.
Burada tabii ki halk seçmiş şimdi. Halkın oylarını şey yapamayız ama herkesin hayatında kimse karışamaz. En baba uyu alarak burada.
Ya bence onu komik buldukları için hani bazı oyuncular öyle demişler. Bazıları da hani bazıları gerçekten eğlenceli bulabilir. Bazıları da hiç beğenmez.
Evet doğru.
Demişler. Yani o şıkın birinci olması önemli tabii ama beni destekleyenlerin de ikinci olması çok güzel arkadaşlar.
Gururlu ikincilik, yani. Onurlu ikincilik mi oluyor?
Evet, birinci halk oldu, ikinci ben oldum, üçüncü evet, Mesut oldu.
Üçüncü de evet, beni destekleyenler sağ olsunlar her zamanki gibi yine %50'nin üstünde bir oyla
bu arada,
toplamda.
Bu anketin sadece donanım haberde olduğundan bahsetmek isterim. Bölüm sonu Ceremen'de yoktu, o yüzden yani.
Orada daha fazla oy alırdım. Hatta geçen forumda en iyi yayıncı kim diye açmışlar. Ayıptır söylemesi, sizin üstünüzde yer alıyorum oynama kısmında ama orada bir ismen şey var. Ya hatta oylamayı açan arkadaş ben yoktum listede demiş ki abi demiş bir oy at kimi destekliyorsun. Hı-hı. Dedim ki ben yokum kimi oy atayım. O da geyik olsun diye eklemiş zaten çaka bir yana.
Çok güzel. Yani.
Teknoloji dünyasındaki haberleri ekran kartlarıyla başlayalım isterseniz. AMD'nin biliyorsunuz Hyperbandwidth Memory'si Free ve Free X ekran kartlarında yer alıyor. En çok tartışılan nokta bunların 4 GB'lık ekran kartları evet. Olmasıydı. Neden derseniz Hyperbandwidth Memory'ler Hynix tarafında zor üretiliyorlar. Yeni bir teknoloji. Doğal olarak zor üretildiği için de zor bulunuyorlar. Şu anlık 4 GB'la sınırlandırılmış durumda bu bellekleri kullanan ekran kartları ama önümüzdeki sene Hyperbandwidth Memory 2 teknolojisiyle beraber üretim teknolojilerinin de gelişmesiyle ekran kartlarının 8 GB'lık belleklerle piyasada olacakları konuşulmakta.
Son derece hızlı bellekler ama en büyük eleştiri konusu 4 GB
tabii, olması. Yetersiz olması. Nvidia'nın da yeni nesil ekran kartlarında bu teknolojiden yararlanacağını zaten biliyoruz. Firma tarafından da bir açıklama geldi ama şöyle bir dedikodu var. İlk Hyperbandwidth Memory 2 modüllerinin AMD öncelikli olarak dağıtılacağı. Yani bence ilk hakkın AMD'de oldu. Çünkü Hyperbandwidth Memory'yi tek destekleyen firma şu anda AMD. Hynix'in bunu görmezden gelmeyip o Hyperbandwidth Memory 2 modüllerinde ilk partisinin AMD tarafından kapatılacağı Nvidia'nın o süreçte ekran kartı ve bellek bulma konusunda yani ekran kartı üretimi konusunda sıkıntılar yaşayabileceği konuşuluyor.
Ya aslında şöyle bir şey var. Tabii haklı olarak bence AMD'ye verebilirler ilk partileri ama şu an zaten ekran kartları yeterli.
Yani oldukça yeterli seviye ulaştılar.
O yüzden bu konuda çok büyük zorluk çekeceğini de ben düşünmüyorum açıkçası.
Yani, şu ankileri satmaya devam etseler zaten yeter. Şimdi yeter. Nvidia tarafından neyi bekliyoruz? Pascal mimarili ekran kartlarını bekliyoruz ama Pascal'lar gelmeden önce işte AMD'nin yeni nesli sürebileceği de iddialar arasında. Öyle bir şey olursa AMD'nin elini bayağı güçlendirir.
Evet, güçlendirir
bu olay.
Bence de.
Ama tabii ki AMD'nin elini güçlendirir. Bu yeni nesil geldiğinde Titan'dan filan 980 Ti'den hızlıysa güçlendirir. Yoksa FreeX'in daha az güç tüketen ama FreeX hızında olanı yine kullanıcılar tarafında çok hoşnut karşılanmayabilir.
Zaten
bu arada fiyat da önemli.
Titan bile 4K oyunculara tam olarak yetmiyor. Hani AMD belki 4K oyunculuk için öyle bir adım atarsa dediğin gibi Nvidia'nın önüne rahatlıkla geçebilir.
Evet, şimdi bir anakartla devam edeceğiz. Şimdi aslında her sene bir tane aşırı şişirilmiş bir anakart görüyoruz. Aşırı şişirilmiş derken ne demek istiyorum? Şimdi anakartın belli bir görevi var. Ekran kartını takarsın. Sabit diskini falan bağlarsın. İşlemciyi de takıp çalıştırırsın. Bir ethernet girişi olur. Bir ses kartı olur üstünde. Şimdi firmalar yapacak bir şey bulamıyorlar artık. Hepsi hızlaşıtma konusunda falan belli limitlemeler içerisindeler zaten işlemcilerden dolayı. Ne yapıyorlar? İşte ethernet modülünü gidiyor piyasadaki en pahalı ethernet modülü koyuyor. Ses modülünü gidiyor en pahalısı koyuyor. Kendince
en iyisi
tabii.
Bizde diyor.
Evet, en iyisi bizde diyor. Gidiyor işte BIOS'ta atraksiyonlar yapıyor. LED düşüyor falan derken MSI X99A Godlike Gaming anakartı ortaya çıkmış. RGB LED'lerle döşenmiş.
İsmi de i̇şte ilginç zaten.
Üstünde bir tane değil iki tane Killer Network olan bir de Wi-Fi hattı olan, şey, kart olan yine Killer Networks'ün. Ekstra olarak bu üçünün de apayrı çalışma özelliği olan, üçü birbirinden bağımsız olarak oyunlara atayabiliyorsun. Şu oyunda şu çalışsın, bu oyunda bu çalışsın filan diye. Yüksek bant genişliği sunmaya çalışıyormuş falan filan derken ortaya böyle bana kart çıkmış. Fiyat konusunda henüz bir bilgi yok. Ama işte üstünde USB 3.1 Type-C bir tane port olacak. Bu da yine hani genel olarak o USB 3.1 portunun sağda taksan, solda taksan çalışacak şey var ya, fantazisi. O bu anakartın üstüne direkt olarak gelecek ve tabii ki eski tip TPA bağlantılı şekilde olacak USB 3.1.
Herhalde fiyatı bayağı bir cep yakacak gibi.
Çok yüksek olacaktır ama bak işte neler var? Turbo M2 portu var, SATA Express var, işte 5 adet PCI Express 3.0.16x var, 1 adet USB 3.1 Type-C, 1 adet USB 3.1 Type-A, 8 adet USB 3.0, 6 adet USB 2.0 bağlantı port demişler. Bir tane Thunderbolt göremedim anakartın üstünde. Yani her şeyi koyuyorsun, Thunderbolt 2.0 da koy bir tane değil mi? Madem pahalı evet. Bir anakartsın, her şey olsun üstüne.
Her şeyi sunması gerekiyor ki çok daha uzun süre gitsin. Çünkü düşünsene ekran kartını tam olarak her şeyi süper düzeyde. Bir şeyi eksik, o yüzden yeni bir teknolojiye geçemiyorsun mesela.
Ya geçemiyorsun, Thunderbolt'la ilgili de çok bir sürü şey var çünkü biliyorsun. Teknolojiler var, bir sürü modüller var, çok hızlı harici depolama birimleri var. Bunları kullanmak isteyebilirsin diye düşünüyorum. Hı-hı. Kullanmak istediğinde bu anakartın üstünde o port yok ama anakart godlike falan demiş böyle bir de.
Tanrısal.
Bize hoş olmayan, tövbe estağfurullah, bizim ülkemizde satılırken bile sıkıntılar yaratabilecek bir isimle geliyor.
Türkçe'ye çevirmeyin, sonu doğru İngilizce.
Godlike dediğin tanrısalın ötesinde tanrı gibi demek evet. Türkçe'ye daha şey aslında. Hı-hı. Tanrısal tamam aynı şey olur ama tanrı gibi anakart demiş.
Evet.
Anakartların tanrısı diyorlar. Pek hoş değil, pek hoş değil şimdi buradan onu söyleyelim.
Ama gerçekten fiyatı da biraz daha uygun olursa belki oyuncunun ilgi göstereceği bir şeydir. Özellikle Türkiye'de. Dolar da bu kadar yüksekken...
Evet, yani bu anakarttan aslında... sonra şöyle bir manşet görebilirsiniz. Anakartı PC'sine taktı, çarpıldı. Allah çarptı.
Vallahi bilemiyorum ben.
Oyun oynayacağım dedi, çarpıldı falan diye böyle.
Bakalım.
De işin esprisi.
Oyun tarafına geçtiğimizde ise üzücü bir haberle başlıyoruz arkadaşlar. Nintendo Başkanı Satoru Iwata vefat etti. Aslında zaten uzun süredir hastaydı Satoru Iwata. Ama ölümü... beklenmiyordu yani. Bir de Japonları bilirsiniz. Böyle hani bu tür konularda çok konuşmazlar. Hani şeydirler daha, ketumdurlar. O yüzden ölümü herkesi şok etti.
Genelde büyük şirketlerin CEO'ları çok konuşmuyor. Hı. Çünkü yatırımcıları etkilemek istemiyorlar. Steve Jobs da Amerikalıydı. Japon değildi ama o da çok konuşmadı.
Öyle mi? Evet. Onun hakkında o kadar bilgim yok.
Yani o Japon olduğu için plan değil de şey adam milyar dolarları yönetiyor üst tarafta. Hı. Şirket de öyle. CEO'nun hasta olması bile yatırımcılarda bir negatif etki yaratabiliyor. Hmm,
olabilir. Belki de o yüzden.
Onu çok etkilemek istemiyorlar.
Zaten hafta sonu vefat etti. Hafta içi açıkladılar. Sanırım yine mali
büyük ihtimalle öyle dengelerden dolayıydı.
Satoru Iwata çok önemli bir isimdi. Nintendo ilk girdiğinde aslında oyunlarla ilgili hiçbir şey bilmediğini söylüyor. Nintendo'nun bir bölümüne girdi ve o bölümü batmaktan kurtardı zamanında. Ondan sonra Nintendo başkanı oldu ki Nintendo aile şirketi gibi çalışır. Mesela 3 başkan ardı ardına hep aynı aileden, işte baba oğul gibi başkan oldular. Fakat ondan sonra ilk defa dışarıdan birisi başkan oldu, o da Satoru Iwata'ydı. Nintendo'nun başına geldiğinde yıl 2002'ydi Mesut. GameCube yeni piyasaya çıkmıştı. Zaten GameCube üzerinde çok fazla bir söz hakkı olmadı. Zaten geldiğinde belli bir konsol vardı piyasada. Fakat ondan sonra Wii ve Nintendo DS ile birlikte Nintendo'yu şahlandırdı. Hatta Nintendo'yu mezardan çıkardığı söylenir rahmetlinin. Ve Nintendo Wii 100 milyon sattı. Nintendo 3DS ise Nintendo DS ise 150 milyon sattı. Yani bunlar çok büyük rakamlar arkadaşlar. Nintendo'yu tarihin en başarılı dönemine getirmiş bir isimdi. Bakalım ondan sonra kim gelecek? Belki Zelda, Mario gibi isimlerin yaratıcısı olan Satoru Iwata, affedersiniz Shigeru Miyamoto başa gelebilir. Bekliyoruz biz de başkanın kim olacağını ama ne olsa olsun yine de Nintendo'da bazı değişiklikler şart. Nintendo'nun en güçlü olduğu piyasa Amerika piyasası. Japonya değil arkadaşlar. Amerika piyasasına daha çok hitap edecek ki dünyanın en büyük oyun piyasasıdır Amerika. Bir ismin gelmesi şart diye düşünüyorum ben.
Evet doğru. Tabii şimdi Japon şirketlerde genel olarak bu yeniliklere uyamama, yeniliklere zor uyma, değişemedikleri için batma olayını görmeye başladık biliyorsun. Hı hı. İşte Panasonic olsun hızlı bir şekilde değişim geçirmek zorunda kaldı. Toshiba'ya bakıyorsun bazı alanlardan çıkıyor, bazılarına girmeye devam ediyor ama Sony keza çok hızlı bir değişim geçirdi. Şimdi Nintendo'nun zor anlar yaşadığını herkes görüyor, konuşuyor. Hı. Çünkü değişime bir şekilde ayak uyduramadılar. Umarız değişimi yakalayabilecek biri gelir.
Evet.
Şimdi eskisi gibi değil hiçbir şey. Oyuncuların istekleri de eskisi gibi değil. Bakalım mobil tarafa yönleneceklerini de söylüyorlar ama Belki de yapabilecekleri en akıllıca şey, dediğim gibi hani BlackBerry falan gibi bir firmayı satın alıp cihazlarını özelleştirip tablet ve cep telefonu kısmında da oyunculara özel donanımlar çıkartmayı denemek. Belki değişik bir şey olabilir.
Zaten mobil, şöyle demişti Satoru Iwata zamanında, Nintendo hiçbir zaman sadece mobil oyun yapacak bir firma olmayacak. Batarız daha iyi falan demişti. Çünkü Nintendo'nun hani oyunları hep çok derindir oyun.
İşte batarız daha iyi diyor da niye batacaksın? Anlatamadım.
Tabii. Ya, gerçi kolay kolay batmaz. Nintendo'nun evet. Kasasında Nintendo'yu çok uzun yıllar götürecek para var. Ama yine de mobile oyun yapacaklarını sonunda açıkladılar. Yani değişimden korkmamak gerekiyor.
Evet.
Dediğin gibi o şey çok önemli. Bir diğer haberimiz ise Türk bir geliştiriciden Barış Tarımcıoğlu, Pulse Games'ten SolarX diye bir oyunu piyasaya çıkardı. Geçtiğimiz günlerde bizim Twitch kanalımıza misafir oldu. Bölüm sonu canavarı hesabımıza. Ve orada oyununun yaparken nasıl zorluklardan geçtiğini anlattı. Ve verdi veriş dedi Mesut. Yani adam hiç sözünü esirgemedi. Bu yüzden de herkes çok sempatik buldu kendisini. SolarX Türkiye'nin ilk bilim kurgu oyunu olarak görülüyor. Ve Steam'de de şu an çoğunlukla olumlu yorumlar almış durumda. Barış Tarımcıoğlu diyor ki, Aral'a gittim diyor. Umurlarında bile olmadı diyor.
Ve şu anda 23 TL'den satışta.
Evet, %25 indirimli olarak normal fiyat 31 TL, 23 TL'den satışta Steam'de. Aral'a gittim diyor, umurlarında olmadı diyor. Oyunu mu? Aral değil bu arada, başkaları Play Store'a koydurmamak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Biliyorsun Mesut, Play Store'un bir şeyi vardı, projesi vardı. Türk oyunlarına destek vereceğiz, Türk evet. Oyunlarını Play Store üzerinden satacağız diye. Bir türlü koyduramamış. Birçok yere gitmiş, TÜBİTAK'a gittim diyor. 100 sayfalık bir form çıkarlar önüme diyor. Damacana diyor, şey yapana da diyor. Aynı form veriyorlar diyor. Tasarlamak isteyen de diyor. Uçak tasarlamak isteyen de aynı
yalnız
form veriyorlar diyor.
Kurumların belli şeyleri vardır, rutinleri. Hı-hı. Ne bekliyormuş ki yani onu altın tepside ağırlayıp diğerlerini yapmadıkları bir şey mi yaptılar? Form dolduracaksa dolduracakmış yani.
Hayır şöyle.
Ben de o kısmı tam çözemedim.
100 sayfalık bir form dolduracaksa tamam mı? Kendi mesleğiyle ilgisiz bir şeyler doldurmamalı. Yani 100 sayfalık formların her şey oyunlarla ilgili değildir.
Ya devlet kurumu sonuçta dolduracaksın eğer oradan para istiyorsan. Çünkü şimdi adamlara gidip şey istiyorsun, para istiyorsun. Hı-hı. Adam da diyor ki ben bir kurumum ve bu kurumun kuralları gereği bunu dolduracaksın diyor.
İşte bizim devlet işleyiş zaten çok hantal olduğu için adam diyor ki yani diyor daha hızlı bir işleyişin olması lazım diyor. Ben diyor hani zaten diyor
şeyi anlarım bak. Yani. Formu doldurdum, ilgilenmediler kısmını anlarım ama form verdiler, o formu dolduracağım başka iş yaparım dediği an sen bilirsin yani.
Yok bence o, sana katılmıyorum ben o konuda. Çünkü eğer mesela devletimiz ne diyor? Oyunlardan 2 milyar dolarlık gelir bekliyoruz. Hı-hı. Eğer senin böyle bir projen varsa geliştiricilere kolaylık sağlamalısın. Yani onları işlerini daha da hızlandırmalısın.
Tabii ama ben şimdi mesela aynı fondan yararlanan geliştiriciler de biliyorum. Hı hı. Onlar doldurmuş ve parayı almışlar.
Ama daha yani. Kurumsallar. Şimdi bu iki kişilik bir firma.
Ama şey var.
Yani ben yani de nasıl uğraşacağım?
Destek sağlayan kurumlar da var bu tip firmalara, küçük şirketlere.
Tabii şöyle TÜBİTAK belki şey yapabilir. Destek sağlayabilir
yok,
ama
TÜBİTAK, zor. Yok TÜBİTAK da aracılık yapıyor sen. O formları falan onlar dolduruyorlar.
Ama bilmiyorum ben 100 sayfalık bir form yani pek, bana pek sempatik gelmiyor yani.
Çok şeyi eleştirebilir yani. Hani ya doldurdum ama olmadı. Hı. Zordu. Şöyle iyileştirilebilir ama kalkıp da 100 sayfalık formu verdiler ben de doldurmadım. Bana destek olmadılar mı? Şimdi ben o şeyi anlamadım. TÜBİTAK destek olmamış mı? Yoksa TÜBİTAK'ın desteğini şey mi görmüş?
TÜBİTAK'ın ne kadar ilgisiz olduğunu diyor. Adam şuradan anlayabiliyoruz demek istiyor aslında. 100 sayfalık bir form veriyor. Herkes aynı form veriyor diyor. Tamam mı? Hani benim mesleğimle ilgili bir form verse diyor mesela veya benim yaptığım işle anlayacağım diyor. Mesela 20 sayfa olur. 100 sayfa da olabilir. Ama yani
ama genel olarak belki kendisi de anlamıyor. Proje ya. Projeyi hı? Anlatmanı istiyordur. İlla her iş için ayrı
gerçi
bir proje.
Gerçi TÜBİTAK'ta o projeden anlayacak insan var mı? O da ben artık
mutlaka
şeyim.
Mutlaka vardır yani. Ya. Bence mutlaka vardır.
Son dönemlerde de bayağı bir biliyorsun TÜBİTAK eleştirilen bir kurum.
Eleştiriliyor ama gerçekten ben çevremde TÜBİTAK'tan destek almış şeyler de görüyorum.
Vardım,
insanlar
evet,
ve hiçbir şekilde siyasi bağları yok. Hı hı. Hiçbir şekilde bu şey de değil, torpil morpil de bulmamışlar, rüşvet de vermemişler kimseye. Hani böyle, böyle dillendiriliyor
belki
ya.
Belki sana söylemişlerdi.
Yok, gidip alınıyor ve bu kişiler de çok yakın zaten zamanda akıllı kombi kitini, COSA'yı geliştiren kişiler gitmişler. Desteklerini almışlar.
Almışlardır. Tabii ki ben TÜBİTAK vermek
ve şimdi de yabancı bir ortak da buldular. Şirketlerini hı. Geliştirdiler.
Zaten şeydi mesela Mountain Blade'in geliştiricileri diyor. Hani yani, biz diyor destek aldık
evet,
diyor.
Ben bu konuyu çok uzatmak istemiyorum ama destek alan bir sürü adam var. Ben bu 100 sayfa olayını anlamadım. Yani doldurmak istemedim. Üşendiysen bu ya, senin sorunun. Anlatabiliyor muyum?
Ben öyle düşünmüyorum. Ben farklı düşünüyorum. Neyse şeye
çünkü
geçelim.
Çünkü TÜBİTAK destek olmuyormuş gibi göstermek yanlış burada.
Hayır şöyle kurumu işleri şey çok zorlaştırıyordu. Olmalı değil mi? Çok zorlaştırıyordu.
100 formu, 100 sayfalık formu zorlaştırmış.
Tek şey o değildir canım. Daha ne prosedürler vardır.
Yani bir de kalkıp orada ben Unreal Engine 4 okurum daha iyi demiş yani.
Ha şey diyor mesela ben diyor o kadar şeyle uğraşamıyor. Unreal Engine 4
havadan destek parası almak yerine oku tamam sen bir
ama şöyle yani. Mesela Epic Games Unreal Engine 4'ün geliştiricisi. Sen bir oyun yapıyorsun. Oyun başarılı olursa sana hiçbir şey sormuyor adam, tamam mı? Başarılı oldun diyor. Başvuru yapıyorsun ama ve çok kısa bir başvuru şeyi. 50 bin dolar tak diye veriyor adamlar. Mesela çok yabancı firmalar diyor bana daha fazla destek olurlar diyor. Yani o yüzden diyor Unreal Engine 4 ile ilgili bir şeyler okurum diyor.
Ya işte adam. Dediğin gibi şeyi geliştirebilir. Yani fikir sunabilir. Ya bu formlar şöyle olabilir, böyle olabilir diye de doldurmamak dediğim gibi onun sorunu.
Ne bilmiyorum yani.
TÜBİTAK'ın değil yani o tarafta.
Ben biraz farklı düşünüyorum o konuda. Şeye gelelim, oyunu torrentten indirenlere gelelim Mesut. Rusya'da 60 bin kişi oyunu torrentten indirmiş. Türkiye'de 5 bin kişi kadar. Şey diyor Ruslar, bu Ruslar ne biçim adamlar ya falan diyor. Yani biz hani Türkiye'de torrentten oyun indirmekten bahsediyoruz ya şeydir böyle kötü falan. Ruslar daha beter durumda. Ve oyunu orada 7 dolardan satıyorlarmış.
Yani burada onu söyledi mi? Neden orada daha düşük fiyattan satabiliyormuş?
Bunu Steam belirliyormuş. Yani biz belirlemiyoruz diyor. Yani direkt diyor bizim yayıncımızla Steam arasında ama özellikle diyor Steam belirliyor diyor yani bu fiyatları. Anladım. Oradan diyor bizim elimiz olan şeyler değil diyor. Türkiye'de orijinal olarak 100 tane satmış. Oyun Türkçe olduktan sonra, Türkçe desteği geldikten sonra ise 10 tane satmış oyun. Şimdi ben geliştiricileri şu konuda suçluyorum. Mesela biz hiç basın bülteni falan da yollamamışlardı. Bizim yani Türkiye'de belli büyük oyun siteleri var. Eğer bunları basın bülteni yollasaydınız veya işte ne bileyim kod yollarsınız falan. En azından onlar da tanıtabilirlerdi. Türkiye'de bile çoğu insanın haberi yoktu. Ben geliştiricileri bu konuda eleştiriyorum açıkçası.
Zaten mesela İngilizce seslendirme var, Türkçe seslendirme yok.
Yani yok ama adam şey diyor işte onun için benim diyor belli bütçe ayırmam lazım diyor. Diyelim 10.000 TL. Fakat diyor onu satamıyorum ki diyor yani. Benim diyor bütçem yok diyor yani. Şu anki oyun satışları da yeterli değil diyor yani.
Tabii tanıtımını yapmazsan doğru kanallara gelmezsen yapamazsın. Yani 100 sayfa doldurmayı üşenen adam sana bir de basın bülteni mi yollayacak? Biraz da o var yani.
Yok basın bülteni kolay bir işte. Bir de şey diyor.
Onu da yollamadı değil mi?
Türkiye'de 2-3 yıl. Yok sonradan yolladı. Çok sonra. Oyun çıktı 2 ay sonra.
Ha işte. Ona da üşenmiş o. Çünkü sana basın bülteni yollayasın ya. Oturur kod yazar oğlum bu adam.
Ama şöyle düşün bir de. Adam 2-3 yıl Türkiye'de yayıncı bulmaya çalışmış. Ve kimse ilgilenmedi diyor. İngilizlerle iletişime geçtim diyor. 2 günde diyor oyunu Steam'e koydular diyor. Ve çok küçük bir firmaydı İngiltere'deki diyor. Yani diyorum bu biraz evet. Kendilerine belki hataları olabilir ama. Evet. Türkiye'deki zorluklar da çok şey yapmışlar.
Yani mutlaka zorluklar vardır dediğim gibi ama... Yani basın bülteni yapmaya üşeniyorsan oyunun kodunu yolla. Burada arkadaşlar inceler yayınlarlardı.
Evet.
Ayrı bir şey. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de az sattık falan diyorlar. Ben bile oyunu senden duydum dediğim gibi. Yani
işte ben de yani rastgele duydum.
Yani kalkıp da Steam'i bütün gün search edip arayıp aman Türk geliştiriciler ne geliştirmiş bir de deneyeyim parasını verip bir bakayım. Çok zor bir iş.
Biz yani. Bazı geliştiricilere ulaşamıyoruz. Yani oyun yaptıklarını internetten falan görüyoruz yabancılardan falan. Adamların mailleri falan yok yani.
Ya bir de Türk geliştiricilerin bazen de burunları havada olabiliyor. Bu elektronik kısmında da oluyor. Adama bir gidiyorsun, tam küçük bir modül geliştirmiş, destek olayım diye yardımcı edeceksin falan. Zannedersin adam NASA'yı da geçmiş, Ay'a cihaz indirmiş de hani öyle bir adam.
Evet.
Şey yapacaksın, randevunu falan sen ona göre ayarlayacaksın her şeyini falan.
Yani, halbuki onun gelmesi gerekiyor
evet,
değil mi?
Teklifi sen götürdüğün zaman adam birdenbire böyle bir şişebiliyor. Garip insanlarız yani bu bizim milletimizde var. Bu ben de olabilirim öyle. Hani oyun geliştirdim birisi teklif ettiği zaman belki kendimi ağırdan satayım diye mi düşünüyorlar? Ne yapıyorlar?
Ya ben bu çözemedim bizim ülkede en çok şeyi seviyorum. Mount & Blade'in geliştiricileri. Yani biliyorsun dünya çapında bir oyun yaptılar. Evet. Deli gibi sattılar. Yani 1 milyondan fazla sattılar.
Onlar 100 sayfayı doldurup desteği aldı diyorsun değil mi?
Bilmiyorum onları.
Destek almışlar ama.
Destek almışlar da TÜBİTAK'tan aldılar bilmiyorum. Yani destek aldığımız devlet kurumları var diyor. Ve o adamlar mesela bizim ofisimize 3 defa geldiler. Bizim tanıtımımıza ihtiyaçları yok.
Evet yani yok zaten tanınıyorlar.
Bu çok güzel
evet.
Bir şey yani. Erkan Bey gelmişti sağ olsun.
Neyse bizim önerimiz arkadaşlar eğer bir şeyler geliştiriyorsanız ilk önce nasıl duyuracağınızı sonra nasıl para kazanacağınızı düşünüp ondan sonra geliştirin. Geliştirdikten sonra ben bundan nasıl para kazanırım derseniz orada toslayabilirsiniz. Bu arkadaşımız ne şanslıymış ki bir şekilde oyununu satmayı başarmış. Demek ki çok kaliteli bir iş yapmış.
İyi bir iş yapmışlar. Evet. Türkiye
evet benim deneme şansım olmadı ne yazık ki. Qualcomm'un kablosuz şarjıyla devam edelim. Şimdi kablosuz şarj dediğimiz zaman hep böyle cep telefonuydu, saatte maatte aklımıza geliyor ama Formula E var biliyorsun elektrikli arabaların formülası, yarıştığı yarış organizasyonu. Orada Qualcomm'un Halo isimli teknolojisi kullanılacak, kablosuz şarj teknolojisi. İlk etapta bu güvenlik arabaları ve ilk yardım arabalarını kablosuz olarak şarj edeceklermiş. Oradaki tüm araçlar elektrikli çünkü. Ve BMW'nin i8'ini modifiye etmişler. Bu tam olarak teknolojiyle çalışabilsin diye. Halo teknolojisinde bir tane aslında elektrik gönderen ünite var. Siz ondan üst üste getiriyorsunuz şarj olacak cihazı ve şarj olmaya başlıyor. Normalde adaptörle yani kablolu şarjda %95 verimlilik sağlanırken bu sistemde %90'a kadar verimlilik sağlanabiliyormuş.
Beni çok o şaşırttı yani.
Evet, çok yüksek bir çok verimlilik yüksek, oranı evet. Bu. Tabi bu teoride acaba o tam olarak kullanılan sistemde ne kadar verimlilik vardır bilmiyoruz. Genel olarak burada bir zorluk var. Bu cihazın tam üstüne denk getirmeniz gerekiyormuş arabadaki o ilgili bir yeri. Bunun için de bir akıllı telefon yazılımından yararlanıyorlarmış. Bir yanda bu i8'leri modifiye ederken bir de sürücüye bakacak bir cep telefonu yapıştırmışlar oraya. Sürücü oradan bakıyor işte aman denk geldim falan diye cihazın üstüne getiriyor.
Araya bir şey girerse sanırım.
Ya ben böylesine gelişmiş bir teknolojide şeyi beklerdim ama. Sen arabayı park et o altında gitsin aracı bulsun. Hani o şarj edecek ünite falan tarzında. Kaldı ki arabayı o şeyin üstüne denk getiresiye. Şarj kablosunu takmak çok zor bir şey değil. Arabayı parke şarj kablosunu tak %95 verimden doldur yani.
Bir de park edemeyen insan da çok. Yani o tam denk getirecek falan.
Yok uygulamadan bakacağım da denk getireceğim de yani sanki şeye uçak gemisini uçak indiriyorum. Öyle garip bir durum olmuş orada. Aynen. Onun yerine tak diye takıyorsun arkadan şarj kablosunu. Çatır çatır şarj oluyor.
Bir de araya bir şey gelir sanırım şarj etmiyor.
He, şarj etmiyormuş falan filan. Bir trilyon iş. Bir de arabayı modifiye etmek zorunda kalmışlar. Tabii bu deneme aşamasında olan bir teknoloji. İleride geliştirilecektir. Belki de yarış pistinin hepsini bundan döşeyip arabaların şarj olmadan sürekli dönmesini falan bile sağlarlar ne bileyim.
Gelecekte kimdir belki bütün şehir falan. Yani o belki Norveç'te falan yaparlar ama.
Değişik bir şey. Biz tabii ki umuyoruz ki güneş enerjisinden o güneş hücre pilleri çok daha fazla elektrik elde eder. Daha verimli çalışırlar da hiç böyle kablosuz şarja falan gerek kalmaz. Güneşten aldığıyla gider.
Sağlık konusunda bir zarar var mı? Herhangi bir şey açıklama?
Ya yok. Çok yakın mesafede çünkü iletişim kuruyorlar birbirleriyle. O araya girersen belki bir şeyler olur ama bir sıcaklık hissedersin belki. Onun haricinde
arabanın
şey
altına girmeyin.
Yani arabanın altında o direkt şarj ikilisinin arasına pek girmeye çalışmayın. Onu söyleyebilirim. Bir diğer elektrikli haberim de elektrikli bu uçakla ilgili Almanların geliştirdiği bir uçak bu. Electra One Solar ismini taşıyor. Enteresan bir gelişim var burada. Şimdi üstünde güneş hücreleri var. Ama güneş hücreleri uçağın ihtiyaç duyduğu enerjinin %30'unu sağlıyorlar. Bir de şarj edilebilir bataryası var. Bu ikili daha uzun mesafe uçmasını sağlıyor.
Bu bataryayı
daha önceden şarj ediyorlar. Güneşten aldığıyla da %30 bir daha üstüne koyabiliyor. Çok değişik güzel bir fikir olmuş aslında. Hibrit bir yapı. Uçak 500 km mesafeye sahipmiş. 190 km hıza da ulaşabiliyormuş. Bu önemli bir konulardan bir tanesi. Ve 180 kilo gövde ağırlığıyla geliyormuş. Üstüne bir de 100 kilo yük taşıyabiliyormuş. Pardon 100 kilometre hıza çıkabiliyormuş bu arada. 190 değil. 100 kilometre hıza ulaşabiliyormuş. Ya şimdi elektrikli uçak ya. İlk başta böyle bir şey yapmış olabilirler. Yavaş yavaş geliştireceklerdir diyorum. Uçarken birkaç video göstermişler. Zaten aşağıdaki linkten de haberden de ulaşabilirsiniz videoya. Uçak böyle çok sessiz ya. Elektrikli ya. Diye uçarken böyle.
Arabalarda zaten o büyük bir sorundu sanırım. Çünkü hatta arabalara ses cihazları konulmasından bahsediliyordu. Aksi takdirde arabanın geldiğini anlamıyorsun.
Evet uçaklarda öyle bir problem yok herhalde. Yani uçan uçup uçmadığını çok bilmene gerek yok. Şöyle bir haber olmuş bu uçak. Zaten geliştirilmesine 2 yıldır devam ediyormuş ama Alp dağlarının iki tarafından da geçmeyi başarmış. Bir gitmiş gelmiş 190 kilometre mesafe kat etmiş genel olarak. Gelişmeyi sürdürüyor. Bir de Boeing'in falan da böyle değişik elektrikli uçak modelleri var.
Bir de bu askeri teknolojilerde falan da kullanılabilme geliyor. Çünkü biliyorsun
sessiz uçuyor
sessiz
zaten.
Olması, helikopterler evet. Olsun veya diğer şeyler olsun.
Kullanılabilir gerçekten. Geliştikçe her yerde göreceğiz büyük ihtimalle.
Evet bana da öyle geliyor. Oyun tarafına geçtiğimizde ise Ubisoft neredeyse konsollar kadar fazla kazanıyor PC'den deniliyor. Şimdi burada aslında bizim haberimizde bir hata vardı bölüm sonu canavarındaki haberimizde. Sadece 3 aylık bir periyot vermişler. Ve bu periyoda bakıp işte Ubisoft PC'de konsollar kadar fazla kazanıyor demişler. Fakat takipçilerimizden biri There Goes Your Life adlı bir takipçimiz bütün yılın şeyini vermiş. Yani PC ne kadar kazandırıyor Ubisoft'a diye. Ben onun verdiği şeye bakacağım, listeye bakacağım. Orada diyor ki PC 2014-15 yılında %12 kazanmış.
Toplam kazancın %12'si PC'den gelmiş.
Aynen. PlayStation 3'te %13, Xbox 360'da %13, Xbox One'da %20, PlayStation 4'te %32. Şimdi burada aslında PC konsollarla kıyaslandığında daha düşük.
Tabii. Evet.
Yani belli bir 3 aylık periyoda baktığımızda yani Wii de birinci olabilir. Belli olmaz. O an çıkan oyunlara bağlı biraz da. Ama %12 bence gayet iyi PC platformunda. Korsan çok kolay biliyorsun PC'de. Bu büyük engel. Fakat Steam gibi platformların yaygınlaşmasıyla PC'de oyun satışları da artıyor gittikçe.
Evet doğru.
Bunun yanında oyunlar giderek online oluyor. O yüzden korsan konularında düşmek zorunda kalıyor ki Ubisoft mecbur. Online oyunu en çok destekleyen firmalardan birisi. E3'te gördük her oyunu 4 kişilik. Hı hı. Ve online tabanlı oyunlar. The Division var.
Anlamsız kalıyor yani. Tek başına oynayamıyorsun zaten
oyunu. Oynayamıyorsun oyunları. Rainbow Six Siege geliyor mesela. Hı-hı. Bir shooter oyunu ve PC'de daha rahat oynanıyor.
Evet.
Gittikçe ben PC'nin burada payının artacağını düşünüyorum konsollar karşısında. Tek sorun şu. Adam gibi optimizasyon yapmaları gerekiyor.
Ya şimdi payı artabilir tabii, bu bir sene, bir buçuk sene böyle gidebilir ama şimdi konsol bombardımanı başlamadı. Yani aslında PlayStation 4'e bir arkadaş geçen program değiştirmiş. Yani niye illa konsola özel oyun mu oynamak zorunda falan demiş ama. Hı. Şimdi konsollara özel oyunlar henüz daha görmüyoruz. Konsollara özel oyunlar bol bol çıkmaya başladığında, mesela bir yılda iki tane hit oyun bir konsola geldiğinde, konsol sattıracak oyun. O zaman satışların konsol tarafına doğru kaydığını göreceğiz. Çünkü daha fazla konsol satılacak.
God of War 4.
Evet, şu anda konsol sattıracak oyun çok az var. Konsolların evet. Satışı tamam yüksek ama daha henüz bu yeni nesil konsollar çok da fazla satmadılar. Bu yeni nesil oyunların gelişiyle, konsolların gerçekten satışını arttıracak oyunların gelişiyle beraber adam konsol alacak ve Ubisoft'un oyununu da sonra oraya alacak.
Evet, doğru söylüyorsun.
Ben öyle düşünüyorum. Şu an için birazcık tabii PC yükselir gibi görünür ama bir buçuk sene falan sonra eğer Sony ve Xbox tarafında Microsoft vaatlerini tutturabilirse oraya doğru bir kayış görebiliriz.
Bir de PC platformundaki en büyük sorun şu aslında. Oyuncular PC oyuncular da kesinlikle haklılar. Şimdi bir oyun alıyor. Oyun doğru düzgün optimize edilmemiş.
Evet,
Batman örneğini gördük. Assassin's Creed gerçi konsollarda çok iyi değildi ama biraz donanımların yetersizliğiyle ilgiliydi. Assassin's Creed alıyor. Her sene mutlaka sorun var oyunda.
Evet.
Adam o yüzden o oyunu PC'ye almak istemiyor. Oyunlar belki sorunsuz çıksa PC'sini alacak. Ama diyor ki ya bununla mı uğraşacağım ben şimdi diyor. Gidiyor mesela konsol alıyorken de konsolda
oynuyor. Evet, mesela Batman'e baktığımızda konsol tarafında da bir sürü bug olmasına rağmen en azından performans sıkıntıları yoktu. PC'yle karşılaştırıldığında bir tarafta bitmişe yakın oyun var.
Evet.
PC'de bitmemiş bir oyun var.
Bitmemiş bir oyunu bir de piyasaya sürmüşler.
Evet.
Öyle bir sorun vardı. Bir diğer haber mesela Oculus Rift biliyorsunuz son dönemlerin en popüler VR teknolojisi. Yani sanal gerçeklik teknolojisi. Oculus firması 24 tane oyunun bütçesini karşılıyormuş yani. Bütün geliştirme masraflarını karşılıyormuş. Ki bence bu harika bir şey. Yani bugün Sony'nin veya Microsoft'un bile bu tür bir bütçe ayırması kolay değil. Gerçi oyunların hepsi o kadar çok yüksek bütçeye sahip değiller ama...
Onlar eğlencesi bol oyunları destekliyorlar diye düşünüyorum. Şöyle bir durum var bir de. Şimdi Microsoft kanadı ve Sony kanadı konsol satışından para kazanmak odaklı değiller. Onlar sattıkları oyundan
evet.
Para kazanma ya da servislerden para kazanma üstüne gidiyorlar. Oculus ise cihazdan para kazanacak.
Hı.
Cihazı kârsız satacaklarını düşünmüyorum, zararına satmalarını gerektirecek bir durum yok çünkü. Bu 24 oyunun parasını büyük ihtimalle daha ilk dans edildiği ilk çeyrekte çıkartırlar onlar.
Eğer gözlük söyledikleri çıktığında. Gibi bir gözlük çıkarsa biliyorsun ben pek sempatiyle bakmıyordum bu sanal gerçek cihazlarına. İşte Mesut getirdi sağ olsun ofise, bir denedim ve dedim tamam tutar.
Değil mi? Bambaşka bir olay.
Çok güzel bir olay gerçekten de. Burada Edge of Nowhere diye Insomniac'ın bir oyunu var ki Insomniac işte daha önce Resistance serisini çıkarmıştı. Sunset Overdrive'ı çıkarmıştı. Ratchet & Clank'ı çıkarmıştı. Çok büyük bir geliştirici. Mesela bunun gibi oyunlar, özellikle büyük bütçeli oyunlar ben Oculus Rift'i bir adıma ileriye taşıyacağını düşünüyorum yani bu tür oyunların.
Bakalım evet, ben bir de yani. Sadece oyun kısmında da değilim. Farklı sosyal etkileşimler sağlayabilirler o tarafta ya.
Yani Facebook gibi şeyler mi veya...
Facebook'un şeyini düşün işte. Gerçekten bir Paris'in caddelerinde, İspanya'da, İstanbul'da dolaşabildiğin versiyonunu düşün.
İlginç olabilir.
Arkadaşlarınla beraber. Yani yolda arkadaşını gördüğünü düşün. Yani böyle gerçekten yolda yürüyorsun. O da online oradan geçiyorsa suratıyla vesairesiyle zaten okulu sif kafanda. Hı hı. Orada gördüğünü, bir sohbet edebildiğini falan düşün. Daha interaktif, daha gerçekçi olacak.
Gerçi sadece oyun tabanını düşünmüyorlardı. Doğru söylüyorsun.
Ya zaten hep Oculus'un üstüne durduğu şey bu teknolojiyi sadece oyun odaklı düşünmek çok sınırlamak olur diyorlar.
Hı-hı.
Facebook falan da o tarafta şeyi istiyor zaten. Sosyalleşme.
Filmleri çok merak ediyorum özellikle.
Evet yani. Filmler de başka bir şey olacak ki film çekimlerini destekliyorlar.
Şu an destekliyorlar mı?
Evet film çekimlerini destekliyorlar. Belki Oculus lanse edildiğinde bir tane konusu iyidir kötüdür ama... Bir deneyimsel bir filmde ortaya çıkabilir. Deneysel bir filmde ortaya çıkmış olabilir.
Vallahi ben çok büyük merakla bekliyorum. Yani çünkü sanal gerçeklik cihazlarını dediğim gibi ben bunlar tutmaz kim uğraşacak falan diyordum ama özellikle filmleri düşününce, bazı oyunları düşününce ve denedikten sonra da bambaşka bir şey.
Ya simülasyondan hoşlananlar zaten kafadan koşarak gidip satın alacaklar da. Araba yarışıydı vesaireydi. İşte uçak daha farklı bir deneyim yaşayayım artık evde canım sıkılıyor. Gerçekten bilgisayar ötesinde bir şeyler göreyim diyenler de sırf denemek için bile edinebilirler bu cihazı.
Bana öyle geliyor. Evet,
yani en azından deneysel olarak bazı şeyler görecekler. Donanım tarafında işlemcilerle devam edelim. Intel'in Skylake tabanlı işlemcilerinden merak edilenlerden bir tanesi. Core i7-6700K ile ilgili Bazı test sonuçları yayınlandı. Aslında bu işlemci tam olarak neye denk gelecek dediğinizde 4790 K'nın rakibi gibi görünüyor. Çünkü benzer çalışma frekanslarına sahip. İşte normalde 4 GHz'de çalışıyor. Turbo hızında 4.2 GHz'e kadar çıkabiliyor. Genel olarak test sonuçlarına baktığımızda ise birçok test gerçekleştirilmiş. Toplamda %7'lik bir fark atabiliyor. Yeni geliştirmeler sayesinde 4790K'ya. Tabii ki enerji verimliliği konusunda da daha gelişmiş olacak. 14 nanometre üretim teknolojisiyle üretilecek bir işlemci olacak. Hızlaşırtma potansiyeli ne olur bilemiyoruz. 14 nanometrenin getirisi bu tarafta çok yüksek olur mu ama bunu hep birlikte göreceğiz. Şimdi Skylake işlemcilerle beraber yeni Yonga setleriyle, yeni soketlerle de tanışacağız. Z170 mesela chipsetli EGS Claymore anakart burada kullanılmış. Bir tane GTX 970 varmış genel olarak sistemin üstünde. Test sonuçlarına direkt ikisi bir de bahsettiğimiz haberlerin altında yer alan haberler sekmesinden linke tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Orada test sonuçlarını daha detaylı görebilirsiniz. Şimdi ekranınıza getirdik bir kısmını ama videoda çok da net görünmeyebiliyor bir sürü çünkü evet, orada değer var. Çok enteresan bir haber var Yeni Zelanda'dan. Gigabyte'ın aslında Assassin serisi birkaç anakartını burada incelemiştik. Özellikleri neydi? Anakartın üstündeki soğutucular silah benzeri tasarımlara sahipler. Burada da Alkan görebileceğin gibi mesela ne yapmışlar? Soğutucunun üstüne bir tane özel bir silah şekli koymuşlar. Gümrükten geçirirken bir vatandaş ve bilgisayarını Yeni Zelanda gümrük polisinin dikkatini çekiyor bu silah. Cihazı açıyorlar ama açış o açış. Öyle bir açıyorlar ki crossfire sistem de varmış sistemin üstünde. Soketleri kıra kıra.
Adamlar da haklı. Şimdi polise de kızamazsın burada yani.
Ya polisin anlamadığım şey polis büyük ihtimalle bu soketlerin hemen arkasında bir kilit var ya. O kilidi anlamadı.
Ha bir de şey.
Ekran kartını nasıl serbest bıraktığını.
Adam silahı zaten aklına getirince unutmuştur yani. Kırıp ya
büyük ihtimalle. Çünkü gümrükle öyle şeylerle karşılaşıyorlar ki işte adam başka bir yerine uyuşturucuyu koyup değişik bir yerine ülkeye giriş yapmaya çalışabiliyor. Anakartın üstte silah niye olmasın diye düşünmüş olabilirler yani.
Ya bir de Yeni Zelanda gibi ülkeler huzurun çok yüksek olduğu ülkeler. Benim bir hocamın kardeşi oradaydı. O kadar sıkıcı ki diyordu. Her şey çok düzenli, çok rahat.
Bize yaramıyor değil mi?
Yaramıyor yani.
Ya, Almanya'da bir taksici arkadaş da işte aksiyon gerektiği zaman açıyoruz, Türk haberlerini izliyoruz falan diyordu böyle. Türkiye'den haberleri evet, izliyoruz.
Evet. Ya, yurt dışındaki arkadaşların zaten en büyük şey yok. Ya diyor, iki hafta önce bir kaza olmuş, araba kazası diyor. Onu konuşuyor millet diyor falan. Hani bizim bünyemiz alışık değil.
Yani. Bizde her gün birileri ölüyor, kimse yolu konuşmuyor değil mi?
Kimse konuşmuyor, umurunda olmuyor.
Evet, hatta geçen bir olay gördüm, köprü çökmüş. Zonguldak'ta mıydı bir yerde? Köprü çökmüş. 11 kişi falan hayatını kaybetmiş. Ne yolu yapan, ne o köprüyü yapan, ne belediye, ne bir şey. Kimse hakkında soruşturma izni verilmemiş mesela. İşte. Kapandı gitti. Suçlu yok yani. Ölenler öldü.
Ya işte alışkanlıklar sürekli oluyor ya. İnsan duyarsızlaştırıyor.
Evet biraz yani öyle oluyor ne yazık ki.
Garip bir şey de yurt dışına gidince de işte böyle.
İnsanlar aksiyon çizgisi izliyoruz diyor.
Alışmışsın bir de yani bu tür şeylere. Garip geliyor gerçekten de. Oyun kısmına geçtiğimizde şimdi hep remastered oyunlar çok çıkıyor son dönemlerde biliyorsun. Bu oyunları geliştirmek ne kadar zaman alıyor diye düşünmüşsündür. Gears of War'un biliyorsunuz PC'ye gelecek bir versiyonu var. Ultimate Edition başlığı altında. Bu 16 ile 18 ay arasında sürmüş bunun geliştirme süreci. Ki bence Microsoft burada biraz abartıyor. Demiş ki işte bizim en az bu kadar sürüyor geliştirmek. Çünkü remastered oyun yapmak kolay değil falan filan. Şimdi biraz da remastered oyunları yağlama, ballama şeyi gibi geldi bana. Çünkü remastered bir oyun yani 16-18 ay sürmez. Zaten normalde oyunları geliştirmek o kadar sürüyor.
Ya bir de zaten ilk oyun sıfırdan. PC'ye çıktı. Ben neyin kafasından onu anlamıyorum evet. Yani. Neyin remastered'ını yaparken zorlandılar. Desen ki kodları dönüştürdüler, kodları değiştirmeye de gerek yok. Zaten çıktı oyun.
Ya şöyle grafikleri falan daha düzeltmişler. Yani uğraşmışlar üzerine. God of War 3 remastered gibi değil ama ya yine de arkadaş yani 18 ay neyinde uğraştın?
Bazen bunu? Mod yapımcıları 2-3 ayda daha iyisini piyasaya sürebiliyorlar.
Aynen bir bakmışsın bir süper
modu. Ama şey olabilir şimdi çok büyük şirket ya bunlar. Hı-hı. O süreç yazışmalar işte 100 tane sayfalı evrak doldur, gönder, gelecek falan. O derken süreç geçiyor böyle bir geçiyor. Zaman alıyor böyle filmlerde. O 16-17 ay olmuş olabilir yani.
Ya bana işte Microsoft'un bu sözü çok abartı geldi. Çünkü Sony gibi firmalar da dahil küçük geliştiricilere veriyorlar. Bunları port edin diyorlar ve çoğunluğu da iyi bir şekilde yeni platformlara port ediyorlar. Yani o yüzden Microsoft burada abartmış diye düşünüyorum ben. Bunun yanında bir haber var. Bize ilginç yorumlar vardı bu haberle ilgili. Oyun oynamak için kız arkadaşını ilaçla uyuttu. Yani kız arkadaşı sürekli işten geliyormuş. Rahat bırakıp da oyun oynatmıyormuş.
Burada da en baba yorum sen söylemiştin. Adamdaki lükse bak hani.
Biri öyle demiş.
Kız arkadaşı var bir de bayıltıp oyun oynuyor üstüne falan filan diye.
Hani bana en komik yorum o geldi. Evet. Olay gerçekten de kötü bir olay. Sonuçta ilaçla uyutmak bir insanı falan ama yani çocuk da burada artık nasıl oyunlara zaman ayıramıyorsa.
Ama genelde kız arkadaşı olanlar bilirler. Orada bir yalan vardır. ben yatıyorum şimdi dersin, iyi geceler dersin, telefonu kapatırsın, oyun oynamaya devam edersin. Hani öyle bir şey vardır.
Yani evet, o çok kullanılan bir şey. Mesut da evli ya şimdi, rahat.
Artık evliyim, ben artık öyle bir şey kullanamıyorum. Zaten gelip bakıyor, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, görüyor yani.
Çocuk falan da oluyor zaten.
Aynen, o iş tamam. Bu kaldı. Sefer çocuk gelip bakıyor, ne yapıyorsun, ne.
Şimdi Alman mahkemesi de bunu çok da kötüye yormamış sanırım. Hani 500 euroluk bir ceza vermiş. Tabii çiftin ilişkisi de burada bitmiş.
Bitmiş mi?
Bitmiş tabii ilişkileri.
Aa, yazık olmuş.
Mahkemeye taşımış artık, bence evet. Bitsin yani. Ve şöyle bir şey var. Ya arkadaş, ilaç niye veriyorsun yani? Hani... Ayrıl o zaman.
İşte ayrılmak da istemiyor, biliyor musun? Bulunsun kenarda.
Evet.
Öyle. Lazım olur.
Öyle düşünmüş ama neyse, ucuz atlanmış.
Çünkü yani ilk zorda falan öyleydi, bir de ilaca belki de alerjisi var. Şey evet, var,
yani
tepki verecek.
Almanya gibi bir ülkede aslında böyle kolay kurtulamazdı ama.
Ya Almanlar demiştir, kıza baklar ya da çok car car yapıyorsa. Ne yapacağım falan diye öyle... 500 lira ver kurtulurum.
Öyle düşünmek lazım tabii.
Hakim öyle demiş olabilir. Geçen bir karikatür var. Adam arabayı götürmüş işte ustaya. Ya diyor, arabadan vıcır vıcır bir ses geliyor diyor ustaya. Nereden geliyor anlamadım diyor. Abi diyor, yengeden gelmesin, yenge içinde diyor. Ha, içinde miydi lan bizim karı diyor. Ondan geliyormuş diyor falan. Aynı hesap olabilir, aklıma şimdi o geldi. Burada bizi izleyen kadın tabii ki izleyicilerimiz kızmasınlar. Commodore markası dendiğinde eskilerin, bizim gibi yaşlı insanların böyle hemen suratında bir gülümseme oluşuyor. Çünkü hayallerimizin makinesiydi. Elde ettiğimizde çok sevindik. Oyun oynarken başka bir yere boyuta geçiyorduk. Amiga 500'üm hiç olmadı. Amiga 500 olan şanslı insanlar vardı.
Ben o dönemi yaşayamadım.
Oynuyorlardı
ya.
Çatır çatır. Biz yaşadık Halkan'ım.
Doğrudur ya. Ben
kötüdür. O özlem çok kötü bir şey. Arkadaşında var, sende yok. Böyle
yok
bakıyorsun.
Ya, bilmezken şey olmuyor yani.
Değil mi? Sıkıntı olmuyor. Bilince çok kötü oluyor. Biz bile bile yaşadık özlem içinde. Ama Commodore markası daha sonrasında biliyorsunuz el değiştirdi. Marka hakları başka şirketlere geçti falan. Rezil rezil işler. Bir sürü şeyde Commodore markalı ürünler görmeye başladık. En son rezil ürün de bir tane Android cep telefonu. Üstüne Commodore markasını basmışlar ve Commodore'un ilk kişisel bilgisayarı sayılan Commodore PET ismini vermişler. PET cihazın ismine de. Ha, bir de Commodore markasını yakışsın diye de içine bir tane Amiga 500 emülatörüyle Commodore 64 emülatörü çakmışlar. Hani oyunlardan bulursan bul, emülatör içinde çalıştırıyor. Oyunların artık lisans hakları ne oldu bilmiyorum tabii.
Tutmaz ya. Boşu boşuna böyle bir yatırım yapmışlar.
Hani genel olarak cihazın özelliklerine baktığımızda işte 8 çekirdekli MediaTek işlemci, 16 GB arttırılabilir kapasite, 2 GB bellek falan filan gibi orta karar telefonlar ortaya çıkartmışlar. Burada sadece işte insanlardan, yani Commodore markasına gerçekten gönül bağı bulunan firmalar, kişilerden gelen yorum, param olsa da mesela şeyin yorumuydu sanırım o da. Teknoseyir'den Murat'ın yorumu. Param olsa da diyor, şu Commodore markasını alıp gömsem diyor. Hani sırf rezil etmesinler diye, gerçekten hoşuma giden yorumlardan bir tanesiydi o da. Bir başka haberim de tekerlekli sandalye ile ilgili. Biliyorsunuz Ginger isminde bir tane cihaz var. Hala da şey görürsün böyle, Segway ürettiler. Pardon, Segway. O Ginger onun ilk şey miydi? İsmi miydi? Farklı bir şey miydi yoksa?
Tamam.
Sonradan Segway ismine dönüştürdüler. Bu hani dikine kullanıyorlar ya, bizim alışveriş merkezlerinde falan havalı olanlarda da görüyorsunuz. Kendi dengesini kendi sağlayabilen iki tekerlekli ulaşım cihazı olarak çıktı ortaya. Bir girişimci, bir mucit diyelim, bu Segway'i almış, tamamen değiştirmiş ve tekerlekli sandalye haline getirmiş. Öyle bir tekerlekli sandalye haline getirmiş ki artık elleriyle hiç kumanda etmeden, sadece vücut hareketleriyle önü yüklenerek, arkaya yüklenerek, sağa yüklenerek, sola yüklenerek işler yapabiliyor elleri serbest modda. Böylece elinde bir şey taşıyabiliyor. Top bile, basket topunu sektirirken bile onunla beraber gidebiliyor. Gerçekten çok hoşuma gitti. Belki engelli sporlarında kullanılabilecek bir cihaz haline getirilebilir ileride, daha
ama
da geliştirilerek.
Yeşil ileri yaştaki insanlar için çok kullanışlı olmayabilir. Çünkü o yani bel hareketleri bile zor olabilir. Yani.
Evet, ama hani yaşı çok ilerlememiş insanlar için evet,
harika.
Belli bir kolaylık sunuyor gerçekten. Hem de üstünde hareket ederek, bilmiyorum ben tabii o olayın üstünde o bel hareketlerini yapmak kolay mı değil mi, ama en azından hareket de etmiş oluyorlar diye düşünüyorum. Gerçi kolları da hareket ediyor ama. Bana hoş gözüktü. Evin içinde mesela çok ince hareketler yapabiliyor. Çok yavaş gidebiliyor, hızlı gidebiliyor falan. E tabii ki bir kolla onu yönetmek de çok zor bir şey değil. Ama eller serbest modunun üstünde burada çok fazla duruyorlar. Özellikle bence engelli sporlarında çok işe yarayabilir.
Evet, yarayabilir.
Özellikle o hani tekerlekli sandalyeyle basketten oynuyorlar ya. Orada
şey çok zor, çünkü bir yandan sandalyenin gitmesini sağla, bir yandan da şey çok zor olurdu orada.
Bu tip bir cihaz orada baya baya iş görür diye
katılıyorum
düşünüyorum.
Ben orada çok güzel olacaktır bu cihaz.
Evet.
Buradan oyun tarafına geçelim tekrar. Biliyorsunuz Naughty Dog'un, hatta PlayStation 3'ün en iyi oyunlarından birisi The Last of Us'tı.
Evet.
Yani ben çok büyük bir zevkle oynadım. Oyundaki dengeleri çok iyi sağlamışlardı. Yani o savaşlar olsun, macera unsuru olsun falan benim çok hoşuma gitmişti. Ve ben mesela Uncharted 2 kadar beğenmiyorum belki, ama Yine de çok çok beğenmiştim.
Ya kendini tekrarlıyor havası olmayan eller oyunlardan bir tanesidir.
Evet.
Hani böyle sürekli aslında yaptığın şeyler çok değişiklik göstermiyor ama hiçbir zaman o tekrar hissine düşmüyorsun.
Evet. Sonuna kadar da oynuyorsun böyle evet. Sıkılmadan. O çok güzel
çok
bir şey.
Çok iyi dengelemiş, yani. Çok iyi elleri tasarlamışlardı. Mükemmeldi evet. Yani.
Naughty Dog'un başındaki geliştiriciler işte oyunun senaristi olsun, tasarımcısı olsun The Last of Us'ın Naughty Dog'un çöküşünü hazırlayacağını düşünmüştük demişler.
Yani İçkili bu kafayla falan düşündüler diye düşünüyorum onu.
Ya,
yani.
Nasıl bir stres olmuşlarsa artık. Evet. Çünkü yeni bir IP ya şimdi. Uncharted gibi bir isim var düşün. Ondan sonra yeni bir oyun yapıyorlar. Ve çok korktuk diyor oyunu şey yaparken, tasarlarken falan diyor. Fakat sonunda ortaya mükemmel,
mükemmel
bir oyun
bir şey
çıktı.
Çıktı evet.
Ki Naughty Dog biliyorsunuz PlayStation 1 döneminden beri her zaman mükemmel oyunlarla karşımıza çıktılar. Hep yeni seriler yaratabildiler. İşte Crash Bandicoot vardı. Crash Team Racing vardı. Yani işte Uncharted geldi ardından. Yani bu tür oyunları yaratmakta adamlar hiç çekinmiyorlar. Belki korkuyorlar ama hep de iyi iş çıkarıyorlar. Umarım bundan sonra Uncharted 4'ten sonra da The Last of Us 2 gelir ki gelecek gibi görünüyor. Ondan
Sonu
sonra yeni
zaten
IP'ler
biliyorsun
gelir.
Şey bitmiyor onun. Bir noktaya bağlanmıyor.
Evet yani biz yine de çok
Evet
şey
çok.
oynamış oyuncular olabilir. Çünkü ben spoilerlardan çok çektim. Red Dead Redemption'ın sonunu söylemişlerdi. Böyle kahroldum ya. Yani anlatamam. O yüzden o konularda biraz şeyim ben.
Bütün keyfin kaçıyor değil mi? Sonra ne
Ya
olacak?
sen ne
Hiç
diyorsun?
fantezisi olmadan oynuyorsun.
Söyleyen de küçük çocuktu böyle falan. Çocuğu hani Ahmet Davutoğlu tutmuştu ya böyle. Tutup öpesim geldi.
Bir boyun felci geçirsin diyorsun ya.
Aynen. Son haberimse kısa kısalara geçmeden önce HoloLens ile ilgili Microsoft'un bir teknolojisi bildiğiniz gibi. O da yine VR bir teknoloji yani sanal gerçeklik teknolojisi. Microsoft'un açıklamasına göre bu teknoloji ilk aşamada doğrudan tekil kullanıcılara satılmayacak. Tekil kullanıcılara sunulmayacak. Çünkü pahalı bir teknoloji. O yüzden genellikle bu teknoloji şirketler için düşünülüyormuş ki aslında ben şaşırmadım yani. Çünkü...
Evet, bir de şey var. Yani şirketlerle kullanım alanıyla oyun kullanım alanı arasında çok fark var. Şimdi tekil kullanıcı aldım oyun oynamak isteyecek. Ama görüş açısının çok dar olduğu söyleniyor. Hatta o kadar darmış ki. Hani biz şimdi hep izlerken adam sanki tüm odayı öyle görüyormuş gibi görüyoruz ama ben birkaç demoda gördüm. Şu kadar bir şey görüyor adam. Hani gözünün sadece şu kadarcık bir kısmında o cisimleri sanal olarak görebiliyor. Geri kalanında bir şey görmüyor. Çok dar.
Yani o şu an
Böyle
zaten
geniş bir açıda her yeri sanallaşmış bir şekilde göremiyorsun.
Belki işte hani mimaride kullanılabilir
Evet,
bu
doğru.
teknoloji veya işte başka bilimsel teknolojilerle
Demolardan bir tanesi
kullanılabilir.
De sağlık alanında nasıl kullanılacağını gösteriyordu eğitimde mesela.
Evet,
Baya
mesela.
baya iyi noktadaydı.
Umarım yani oyuncular da bundan payını alır ama kısa sürede olmayacağını bunu söyleyebiliriz yani.
İşte oyun konferansına da Minecraft'a girince millet tabii heyecanlandı oluyor. Ben de çok heyecanlanmıştım ama sonra yavaş yavaş ortaya çıkıyor ki yine birazcık o oyun konferanslarındaki atış sallama olayını dozu kaçmış şeklinde göstermişler
Evet.
bize birazcık.
Ya bir de şey var şimdi 2000-3000 dolardan çıkarsa kimse almaz yani.
Almaz bir de şey var hani orada nasıl gösteriyor sana? Sanki tüm evrenini o hale getiriyormuş
Evet.
gibi. Sonra ortaya bir çıkıyor. Ha böyle bir şeyde ancak o cisimleri görebiliyorsun. Zaten ben tableti böyle tuttuğumda da birçok program var. Bana dünyayı o şekle gelmiş şekilde gösterebiliyor.
Gösterebiliyor.
Yani
Doğru.
sen bana çok geniş açıda gözlüğü taktığım an tüm dünyayı etkileşim haline getireceksen anlıyorum da.
Ya Oculus Rift gibi olmalı biraz.
Ha, Oculus Rift gibi olmalı. Gerisinde gerçekten son kullanıcı için firmanın ismini düşürecek bir şey olabilir. Sen
Evet.
atmışsın be Microsoft diyebilirler yani.
Evet diyebilirler kesinlikle.
Microsoft'a devam edelim madem başladık. Windows 10 biliyorsunuz sayılı günler kaldı. Temmuz'un sonunda artık bilgisayarlarımıza güncellemeyi indiriyor olmamız lazım söylenen o. Ve artık firma son sürümüne RTM sürümünü ulaştırmış durumda. RTM sürümü Ready to Manufacture yani üretime hazır versiyon. Artık üreticilere gönderiliyor. Onlar da Windows 10 yüklü, ön yüklü cihazlarına bunu yükleyip gönderebilecek hale geliyorlar. İşin güzel tarafı Windows 10'un tam olarak RTM versiyonu yayınlanmasıyla Windows 95'in RTM versiyonu arasında tam 20 yıl varmış. 20 yıllık bir süreçte Windows 95'ten Windows 10'a kadar gelmiş olduk. Gerçekten zaman hızlı geçiyor. Ben Windows 95'te ilk makinelere, yanılmıyorsam Computex fuarına bakma şansım olmuştu. O zaman kardeşimle beraber gitmiş bilgisayara bakıyordum. Ya nasıl bir şeymiş bu Windows 3.1'den sonra çünkü çok farklı bir sistem. Elletmiyorlardı yani. Herhalde küçük gördüğünden midir nedir bilemiyorum.
Ondan evet belki de.
Ondanlar herhalde. O zaman o fuarlar bizim için bambaşka bir şey gözüküyor. Her yerde bilgisayar, her yerde bir şey var ve Windows 95 var. Orada ilk defa deneme şansım
Windows
olmuştu.
95 döneminde benim bilgisayarım yoktu.
Değil mi? Öyle
Yoktu.
Değişik şey de vardı. Ben DOS çok uzun süre kullandım. Yani DOS 6.0'ı, 3.1'i, Windows'un 3.1 versiyonunu falan kullanırken hep farklı boyutlara geçtiğini hissediyorsun. DOS'un altından çalışıyordum Windows'u. Sonradan kendi başına işletim sistemi oldu falan filan. Neyse genel olarak artık Windows 10 için gerçek geri sayım başlamış durumda. Hatta şu anda en son sürümüne güncellerseniz eğer Windows 10 betanızı, siz de RTM sürümünün nimetlerinden yararlanabilirsiniz. Bundan sonra gelecek güncellemeler büyük ihtimalle sonradan saplanacak olan bu patch şeyler, eksikliklerle ilgili olacaktır. Windows 10 içinde Microsoft çok büyük etkinlikler planlıyormuş. Bu yılın etkinlik yılı olmasını planlıyormuş. Eylül ayında, aslında 29 Temmuz'da birçok ülkede kutlama yapacaklar ama ne hikmetse en başarılı Microsoft ofisi seçilen Türkiye ofisinin bulunduğu Türkiye'de bir etkinlik yok. Hı hı. Mesela kutlanacak ülkeler 13 farklı şehir var. Londra, Sydney, Tokyo, Singapur, Pekin, Yeni Delhi, Berlin, Dubai, Nairobi, Johannesburg mu bu?
Johannesburg,
Madrid, Sao Paulo ve New York'ta yapılacakmış etkinlikler. Sonrasında da IFA'da bir etkinlik düzenleyeceklermiş Almanya'da. Büyük ihtimalle ona katılma şansımız olur diye düşünüyorum. Hı hı. Son olarak da yine Microsoft'la ilgili bir haberim vereyim. Analiz firmalarına göre bunlardan Goldman Sachs mu bu? Nasıl okunuyor?
Bilemiyorum.
Evet, neyse siz anladınız onu, o firma. Altta zaten açıklamalar kısmında da var detaylı haberi. Bu analiz firmasına göre Microsoft'u bu Windows takımı oldukça fazla yavaşlatıyormuş ve genel olarak Microsoft'un görünüşünü ileride çok ciddi problemler yaşayacak bir firma olarak tanımlamışlar. Genel olarak notu buymuş.
Bu da garip geldi bana ya.
Aslında bana garip gelmedi. Biz yani çok garip bir şekilde gerçekten Windows takımı firmanın ayağını sürmeye başladı. Özellikle PC platformunda 8.1 başarısızlığından sonra tablet ve cep telefonundaki zorlamalarından dolayı o tarafı da başarısız yapmaları takımın ne kadar başarısız olduğunu gösteriyor aslında.
Şey zaten mesela kurumlar da sanırım yazılımlarını yenilemek istemiyorlar çok fazla da.
Ya öyle de bir izlenim varmış. Mesela Server 2003'e desteğin kesilmesi Microsoft'a çok para kazandırmayacak. Çünkü zaten Server 2003 kullanan şirket çok az var demişler. Hı. Bunun yerine ofis yazılımları, sanallaştırma yazılımları üstüne odaklansalar, daha çok B2B'ye odaklansalar ki herkesin aslında uzun zamandır söylediği şey şu, Microsoft son tüketicilerini çekmeli. Bıraksın artık bu işleri, B2B'ye odaklansın IBM gibi. Hı hı. Firmalara hizmet vermeye başlasın. Yoksa sonu kötü diyorlar. Bakalım göreceğiz neler olacak.
Evet, IBM'e zaten bayağı bir yolunu değiştirmişti.
Evet.
Doğru bir karar almışlardı diye düşündüm ben de orada. Benim kısa kısalara geçelim arkadaşlar. Buradan God of War 3 Remastered sürümü piyasaya çıktı. PlayStation 4 için piyasaya çıktı. Biliyorsunuz oyunun PlayStation 3 sürümünde Türkçe dil desteği yoktu. Fakat PlayStation 4 sürümüne Sony Türkçe dil desteği koymuş.
Süper.
Yani süper bir çalışma gerçekten. Bir oyunun Remastered sürümüne Türkçe koymak... bilmiyorum yani kolay...
Pek gördüğümüz şeylerden biri değil, evet.
Evet. Sony'yi ben burada kutlamak istiyorum. Oyunu da biz de denedik. Bölüm son canavarında zaten oynuyorum videosunu bulabilirsiniz. Grafikler hala yeni nesil gibi duruyor Mesut. Yani çok güzel hala. Yani adamlar zamanında gerçekten çok iyi çıkarmışlar.
Ya ben onu PlayStation 3'te gördüğümde inanamadım. Bazı sahneler acaba oyun içi mi render ediliyor yoksa filmi giriyor arada falan böyle bir düşünüyorsun ama oynadıkça görüyorsun ki her şey oyun içi.
Evet, her şey oyun içi ve çok başarılı,
evet,
bir oyun.
Evet, uç noktada bir sanat var orada.
FIFA 16'nın sistem gereksinimleri açıklandı PC için. Burada da GTX 650 istiyorlar.
Ne, çok önerilen. Fazla bir şey istemiyorlar.
Çok yani. Fazla bir şey istemiyorlar ve DirectX 11 işte olması gerekiyor. Zorunlu tutmuşlar. Yani yeni nesil FIFA deneyimli PC'ye yaşamak istiyorsanız bence gayet
evet,
iyi
mütevazı. Zaten mütevazı. Oyuncuların bir iki senede bir ekran kartlarını güncellemeleri evet. Fena olmaz onlar için.
Dead Island 2'nin geliştiricisi Jager projeden alınmış bu arada. Başka bir geliştiriciye verecektir muhtemelen proje. Hani ilk videolarına falan baktığımda böyle bayağı bir şey olmuştu. Aksiyon aşırı derecede yükselmişti falan ama benim hoşuma gitmişti. Jager'de Spec Ops The Line'dan biliyoruz. Aslında başarılı bir geliştirici. Projenin alınmalarının asıl sebeplerini tam açıklamadılar. Yani vizyonlarımız farklıydı falan filan dediler ama ben olumsuz bir adam olarak görüyorum bunu.
Ben tanımadığım için bir şey söyleyemeyeceğim ama The Line mükemmel bir oyundur. Oynamadıysanız mutlaka Spec Ops The Line'a bakın.
Evet. Yani özellikle senaryosuyla.
Evet, ki o tip mesela çok oyun vardır. Saklan ateş et, saklan ateş et. Ama The Line bana aynı Uncharted'daki gibi ya da The Last of Us'daki gibi o kendini tekrar olayını çok fazla yaşatmadan bitirdiğim oyunlardan bir tanesi oldu. Senaryosu zaten
efsanedir yani.
Efsane. Bitiriyorsunuz, vay arkadaş diyorsun ya.
Yani adamlar ne yapmış desin.
Ne oynamışım diyorsun. Bambaşka bir şekilde bitiyor gerçekten. Ben de iki tane kısa haber vereceğim. İkisi birinin sonuna gelmiş olacağız. Wi-Fi teknolojisi Aware isimli, daha doğrusu Wi-Fi grubu topluluğu Aware isimli teknolojini tanıttılar. Nedir bu teknoloji? Aware aslında Wi-Fi modülüne sahip cihazların, bu teknolojiye sahip cihazların yakın alanda birbirleriyle iletişim kurabilmeleri ve bunu yaparken de şifreydi, bilmem neydi, buldu, kaldırdı filan o tip karışık protokolleri kullanmaması. Yani mesela bir konser alanındasınız, bir fotoğraf çekeceksiniz ve bunu diyorsunuz ki sen bunu herkese açık hale getir bu çektiğim fotoğrafları, bu klasördekileri. O anda o konser alanındaki bu teknolojiye sahip cep telefonlarına bir uyarı gidiyor. Sen de bu paylaşıma katılmak ister misin diye. Herkesin çektiği fotoğraf ortak şekilde birbiriyle paylaşılıyor falan.
Çok güzel. Çünkü istediğin pozları çekemiyorsun bazen.
Çok değişik pozlar da görebilirsiniz o paylaşımların içinde. Ben yani bu işlerin suyunu çıkabileceğini düşünüyorum. Bana çok mantıklı bir şey gelmedi ama.
Ben iyi niyetli olarak baktığım
evet,
için yani.
Mesela şey güzel ama oyuncular için. Metroda giderken göstermiş adamı. İşte açıyor. Hop diyor, sana bir rakip geldi diyor. Tıkır tıkır rakibiyle oyun oynamaya falan başladı. Tanımadığı biri, belki farklı bir vagonda falan. Hı. O değişik, güzel olmuş.
Evet, güzelmiş.
Hani hiç tanımadığın biriyle oyuncular birbirleriyle kapışabiliyor. Mesela şey çok geyiktir. Bu sayede reklamlar alabileceksiniz falan diyorlar. Arkadaş bırak da reklamı cebime almayayım yani. Evet. Çok saçma bir şey. Biz reklamdan kaçmaya çalışıyoruz. Bu sayede işte mağazanın yanından geçerken indirimler cebine gelecek diyor. Yok kalsın yani.
Ya zaten bıktık reklamdan yani. Sürekli mesajlar falan, hala kurtulamadık
aynen, o tür aynen.
şeylerden.
Aynen aynen. Böyle garip şeyler de var. Bakalım geliştirilen bir teknoloji ne zaman tam olarak işletim sistemlerinin içinde buna tam destek veriliyorken göreceğiz. NASA tarafında bir gelişme var. 9 yıllık serüvenin ardından The Horizon, Pluto'nun yakınından geçti.
Evet.
Ve çok güzel fotoğraflar gönderdi. Uzay ve bilim gerçekten insanı her zaman şaşırtmaya devam ediyor. Tam 9 yıl önce gazetede çok güzel bir şey vardı, alıntı vardı. İşte 9 yıl önce size tam olarak şöyle anlatabiliriz. iPhone yoktu falan filan tarzında böyle listelemeler yapmış.
Çok güzel.
iPhone yoktu deyince zaten tam olarak bu uydunun ne zaman fırlatıldığını daha net anlıyorsun. İnsanoğlu
evet.
artık öyle bir şey yapmaya başladı, zamanı anlamaya. Tam olarak 3 milyar mil kat etmiş. 9 yıldır uzayda gidiyormuş. 58 bin kilometre saat hızla gidiyormuş cihaz. Ve çektiği bir görüntünün dünyaya ulaşması 4,5 saat sürüyormuş şu anda.
Ya biliyorsun şey Twitter'dan bizim Türk Hava Yolları NASA'ya bir gönderme yapmaya çalışmış.
İşte ben de ona gelecektim. Bizim Türk Hava Yolları'nın ise yaptığı bir gönderme var. O 9 yıldır yolculuk mu yapıyorsun? 9 yıl önce mi gönderdin? Biz dünyada 278 yere mi uçuyoruz ne demiş biliyor musun?
Sadece bugün 270 küsur yere konduk falan filan. Yani rezil etmişler kendilerini resmen yani.
Ya onu aslında Türk Hava Yolları değil, onu işte o PR ajansı yapan arkadaşa sormak lazım. Hangi kafadaydı onu yazarken? Ne yapıyordu? Kim bilir? Rezil bir şey.
Kafa var mıydı?
Evet, gerçekten o da ayrı bir dünya.
Ya çünkü insanlık için çok önemli bir şey bu. Yani zaten insanlığın artık kendini anlaması, daha çok anlaması için bu tür uzay yolculukları çok önemli bir yer işgal
ediyor. Tabii ya, şimdi adamlar tam olarak örneği gösteriyorlar. Ufacık bir ışık hüzmesini görürken bugün o üstündeki kalbe benzeyen kısmın net evet. net fotoğrafını alıp bunu tartışabilir hale geliyorsun. O kadar ileri bir teknoloji. Yani gittiği noktaya bakıyorsun, gittiği uzaklığa bakıyorsun. Uçuk bir nokta. Işık hızında sinyal gönderiyor, 4,5 saatte geliyor. Sen düşün. Evet. Işık hızında gönderiyor bunu. Yani genel olarak adamlar bilimsel bir olay yapmışlar. Güneş sistemini dışına çıkartmayı planlıyorlar bu uydunun. Sonraki yolculuğunda güneş sistemini dışına çıkıp oradan artık yeni bilgiler göndermesi var. Bizimkilerle Türk Hava Yolları diyor ki biz 270 yere iniyoruz. Bilmem ne sadece bugün. Sen
demek
bunu mu yaptın?
Bazı insanları hiç heyecanlandırmıyor bu tür şeyler.
Ya da anlayamıyorlar. İnsan, anlayamadı var ya.
Ya ben bilmiyorum yani. İnsan cahilken herhalde çok da umurunda olmuyor yani. Öyle diyorum.
O
yani.
Da olabilir. Bilemiyorum artık. Belki de ekmek kaygısıdır. Bilemiyorsun. Adam da bir şeyler yapması bir şey lazım ama işte iyi düşünmek lazım. Bir ikisi birin daha sonuna geldik. Umarım beğendiğiniz bir ikisi bir olmuştur. Birçok haber söyledik sağdan soldan. Bu haberlerin teknoloji kısmındaki detaylarına hemen aşağıdan ulaşabiliyorsunuz. Dilerseniz daha detaylı şekilde okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.